Celal-i Kur'an tefsiri. Rahat suresinin bir giriş yazmış. Yaklaşık 3 sayfa. Bir de Kur'an-ı Kerim'in tefsiriyle alakalı hissiyatını ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim ayetlerini çoğu zaman kendi beşeri usulümle ele alırken kendi beşeri tabirlerimi karıştırmaktan çok korkarım, çok çekinirim. Rahat suresi de En'am suresi gibi tefsir veya izah etmeye cesaret edemediğim Kur'an ayetlerindendir. Ama ne dersin ki diye sonra ekliyor. Kendisine Kur'an-ı Kerim'in izah edilmesi gereken bir neslin içinde yaşıyoruz. Ondan dolayı tefsire girdim şeklinde bir ifadesi var. Yine girişte şöyle bir ifadesi var. Bu Kur'an'ın esrarını hareketsiz ve aksiyonsuz insanlar anlayamaz. Onun işaret ettiği manaları ancak ona hakkıyla iman edenler ve cahillik karşısında Kur'an'ın manalarını ve hedeflerini gerçekleştirmeye çalışarak hareket edenler anlayabilir. Bütün bunlarla beraber Kur'an-ı Kerim'i her ele aldığımda, onu anlatmaya çalıştığımda beni bir rahmet ve raşet kaplar. وَمَا هَذَا كُلِّهِ يُصِيبُنِي رَحْبَةٌ وَرَحْشَةٌ كُلَّمَا تَصَدِّيْتُ لِتَرْجِمَةَ عَنْ هَذَا الْقُرْآنِ şeklinde ifadesi var.
O da yine biraz hani yanlış ederim, doğru diyemem. Biraz da sınav bağlı bir şey. Böyle raşelerle meselelerin üzerine eğiliyor. Doğru dedim mi demedim mi, iyi bir tercihte bulundum mu bulunmadım mı? Belki herkes için aynı şey söz konusudur. Günümüzdeki bir kısım teologların ceffel kalem böyle meseleyi atmasyonlara bağlayarak söyledikleri şeyler, bu dikkatsizce, temkinsizce yapılan şeylerdir. Bir insan şiir yazarken bile 50 defa kelimeleri yerlerini değiştiriyor. Hep bahis mevzu edilir ya, sessiz gemi 15 senede yazmış Yahya Kemal bir şey derler. Tolstoy kitabını 15 defa yeni baştan yazmış. Bu kelamullah yani. Akif öyle bir şey demişse doğru demiş yani burada. Akif'in anlayışına, mantığına göre Akif'in sözleri. O da Allah kelamı yani nasıl olacak ki?
Kur'an'ın benim hissiyatım üzerindeki tesirini lafızlarla ifade etmem mümkün değil. Bundan dolayı Kur'an'dan hissiyatıma yansıyanlar ile bu Zilal kitabında halka anlatabildiğim şeyler arasında çok büyük bir boşluk hissediyorum, diyor.
Aferin.
Burada Mehmet Akif'in anlarım, anlatamam, dil yoktur kalbimde. وَلَكِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يُعْطِيكَ بِقَدْرِ مَا تُعْطِيهِ وَيَتَفَتَّحُ عَلَيْكَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ بِإِشْعَاعَاتٍ وَإِشْرَاقَاتٍ وَإِيقَاعَاتٍ وَإِيقَاعَاتٍ بِقَدْرِ مَا تَفْتَحُ لَهُ نَفْسِكَ.
Hep deniyor yani teveccühe teveccüh. Ne kadar imanı nazar ediyorsanız o da o kadar size cömertlikte bulunuyor. Böyle bir dilenci gibi fakir, aciz, onun kapısına gitmemiş müstahni bir tavrınız varsa işte o da ona göre. Ona kıskanma filan denmezse talip değilsin ki versin sana.
Rahat suresiyle alakalı. Rahat suresi başından sonuna kadar tek bir nefeste, tek bir ritimde, tek bir atmosferde, tek bir ıtırda toplanmış Kur'an surelerinin en acayiplerindendir.
Üstad Hazretleri'nin aynı ifadesi yani. Sanki bir anda nazil olmuş gibi defaten, hatta bütün Kur'an için diyor. Yani öyle mahruti bütüncül bir nazarla bakınca akla geliyor bazen böyle okurken de namazı da burada tam tenasübü yakalayamadım ben falan diyorsun. Ben namazın içinde estağfurullah diyorum yani. O açılmadı bana. Yani öyle orada bir tenasüpsüz şeytan nefis getiriyor buraya. Hani bunun münasebeti nedir? Oysa ki o mahruti bakanlar, üçüncü nazarla bakanlar her zaman onu bir anda bir mısralık gibi bir şey öyle görüyorlar. Oysa ki çok farklı şeyler. 23 sene var üzerinde. Bu 23 sene içinde zamanın rengi deseni var bunda. Çünkü Allah Celle Celaluhu ile zamana göre yapıyor onları. Ama o bütüncülük şeyiyle onu görmek çok önemli bir mesele.
İnsan kendisini bu surede suretler, duygular, yankılar, ritimler ve parıltılar şöleninde bulur. Rahat suresi lafız ve ibarelerden değil, suretler, gölgeler, görüntüler ve musikisiyle ritim ve nameler gibidir. Ana konusu tevhid akidesi ve onun kaziyeleridir. Şöyle bir ifadesi var. Rahat suresi birbirine mütekabil tabi vitrinler meşeri gibidir. Sema arz, güneş ay, gece gündüz, şahıslar ve gölgeler, aşılmaz dağlar, akan nehirler, Ra'd suresinde her mana, her harekette bu mütekabil şeyler devam eder durur, diyor.
Tümmesteve alelar, Cenab-ı Hak kudret ve iradesini, emrini bir manada arşı merkez kılıp tüm kainata oradan tevcih buyurdu demektir.
Bu da eşya cinsinden değil yani, arşıyla eşya cinsinden değil yani. Her şeyi kablamıştır. Efendimiz vüsatıyla alakalı buyuruyor ki, kürsi diyor, kürsi tüm kainatlara nispetten yani büyüklüğü o çöle atılmış bir halka gibidir kainatlar. Kürsiye nispeten. Kürsi de arş-ı ilahiye nispeten çöle atılmış bir halka gibidir. Yani vüsatı öyle ona göre değilsin yani. Yalnız değişik alemlere tahallük itibariyle burada da yine Hazreti Üstad öyle bir taksimde bulunuyor. Mesela arş-ı hayat falan diyor işte ma. Canlıların ilk defa suda yaratılması veya suya ihtiyaç çerçevesinde, su atmosferinde yaratılması mevzu. Başka yerlerde de varsa mevzu hususiyetine binaen burada. Bunun gibi herhalde böyle değişik yerlere taalluk itibariyle hususi birer ad ve ünvan da alıyor. Bunu da dememişler.
Müdebbirül emra, tedbir kelimesi akla takrib için kullanılmıştır. Yoksa işin sonu ile başını beraber düşünmedir ve kullara ait bir sıfattır. El emru emru melekûtihi ve rububiyetihi. Bu da bütün cemî umuru kapsar. İcat, idam, ihya, imate, inzal vahiy, bas-ı rüsul ve teklif buna dahildir. Bazıları da yegane hüküm sahibidir. Yekzîhi vahdehu manasını vermişler.
Aslında orada o bir gayr-ı ahmedin terörün haliyle irtibatı da var. O yüdebbirül emr. Belki o tabiri kullanıyor başkaları da bu istikamette kullanmıyorlar. Alemi halk, alemi emir. Bunların hepsi alemi emre göre bir yönüyle. Alemi emre olunca böyle cismani varlık, fiziki bir varlık da ilerle tutulur, gözle görülür, temas edilir, duyulur, hissedilir değil yani. Ruhaniler, melekler alemi emre dair oluyorlar. Dolayısıyla bunlar böyle akisleri de tam ayniyetleriyle oluyor. Tüm hususiyetleri neyse aksettikleri aynada aynen o hususiyetleriyle varlıklarını koruyorlar. Şimdi ondan sonra o şeyin gelmesi, yüdebbülül emre filan demesi, emri bütün umuru tedbir etmesi, emir ona ait.